Mavi Vatan.
Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik masada Aslı Yıkılmaz ve mikrofon başında ben İpek Önder. Yaklaşık 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizleri Türkiye'nin sesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Ege Denizi coğrafi açıdan bakıldığında çok sayıda 3000'e yakın ada, adacık ve kayalık içeren yarı kapalı nitelikte bir denizdir. Ege Denizi'nin coğrafi açıdan sahip olduğu bu kompozisyon onun Türk-Yunan ilişkilerinde hukuksal ve siyasal açıdan da farklı değerlendirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu bağlamda Ege Denizi'nde egemenliği tartışmalı ada, adacık ve kayalıklar sorunu Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunlu alanlardan biri olarak var olmaya devam etmektedir. Ege Denizi'nde kardak benzeri, ada, adacık ve kayalıklar konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunları program yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la konuşacağız. Ayrıca geçtiğimiz hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmeleri de değineceğiz. Yapımcımız, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Celalettin Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum İpek Hanım.
Geride bıraktığımız hafta Mavi Vatan'da hangi gelişmeler yaşandı, öne çıkan konular nelerdi, sözü hemen size bırakalım.
Şimdi öncelikle bugün 1 Mayıs emekçilerin bayramı bildiğim kadarıyla. En başta siz ve stüdyodaki arkadaşların ve bu arada el emeğiyle, bedeniyle ve zihinle yahut da beyniyle çalışan tüm emekçilerin bayramını kutluyorum. Bu bağlamda Mavi Vatan için uğraşan, Mavi Vatan için katkı sağlayan balıkçılarımızdan, süngercilerimizden, deniz ticaret filosu veyahut da tersanelerde görevli, tabii ki deniz kuvvetlerinde görevli, karada ya da özellikle denizde olan tüm Mavi Vatan çalışanlarının da bayramlarını kutluyorum. Şimdi sorunuzun cevabına gelelim. Bunlardan ilki her zaman yapmış olduğumuz gibi Yunanistan'la ilgili gelişmeler. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bir çıkışı oldu. Şöyle ki Yunan siyasilerle ilgili 24 Nisan biliyorsunuz sözde Ermeni soykırımı olarak bazı ülkeler bunu kabul ettiler. Edenler arasında Yunanistan da var. O tarihle ilgili Yunanistan basında çıkan bazı sözler üzerine Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu katıldığı bir programda Lozan ve Paris anlaşmalarıyla sahipliğin belli olmadığı adaların, yani bu bugünkü konumuzda da o var, kardak benzeri, biz ona egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a verilmemiş ada, adacık ve kayalıklar yahut da kısa adıyla Ege Aydak diye söylüyoruz. İşte bu adalardır Yunanistan'ın keyfi olarak bazılarına sahiplendiği, sonra hava sahası sorunlarında hava sahasını uluslararası Birleşmiş Milletler deniz hukukuna aykırı olarak karasuların ötesinde hava sahası ilan ettiğinde ısrarcı olduğunu, tabii ki bu bağlamda gene Yunan siyasilerin 1915 olaylarıyla ilgili yaptıkları skandal açıklamalar hakkında kendi işinize bakın şeklinde sözleri Yunan basınında yankı uyandırdı. Oysa Yunanlar şöyle düşünüyor: deprem oldu, biz işte Türkiye'ye hemen bölgeye yardım timi gönderdik. Sonra işte yardımı şeylerle, tırlarla, arkasından da gemiyle gönderdik. Dolayısıyla Türkiye'ye bu kadar yardım ettik. Hemen Ege'deki sorunları Yunanistan lehine çözelim diye düşünüyorlar. Ya bu kadar basit bir olay değil. Defalarca burada konuşuyoruz. İşte özellikle Yunan siyasilerinin Ermeni meselesi konusundaki bu konuşmaları Dışişleri Bakanlığı ziyadesiyle rahatsız etmiş. Onu görebiliyoruz.
Evet ve Türk savunma sanayindeki gelişmeler de yine Yunanistan tarafından çok yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin
evet.
Yine.
Bu şeyi bitireyim Çavuşoğlu'nun sözünü. Şimdi diyor ki mülkiyeti belli olmayan adacıklar var. Lozan ve Paris anlaşmalarından bahsediyorum. Paris 1947 İkinci Dünya Harbi sonrası biliyorsunuz. Egemenliği anlaşmalarla net olarak belirlenmemiş. Haklı olarak onlar bizim diyoruz. Yunanistan'da bizim diyor ve gerginlik çıkıyor açıklamalarında bulunmuş. Zaten konumuz da bugün bu olacaktı. Burada kesiyorum bunu. Şimdi sorunuza gelelim. Avrupa'nın Disneyland'ı olduk itirafı. Türkiye ile rekabet edemeyiz, itiraf edelim diyor Yunan basını. Yunanistan'ın Avrupa'nın Disneyland'ına dönüştüğünü belirten Yunan basını Türkiye'ye örnek göstermiş. Türkiye'nin iğneden uçağa kadar her şeyi ürettiğini belirten Yunan basını kabul edelim ki otomobil üretiminde Türklerle rekabet edemeyiz ifadesini kullanıyor. Tok çıktıktan sonra. Şimdi ben çocukluğumu hatırlıyorum. Bir iğne dahi üretemiyoruz derdik o dönemde. Siz değil tabii. İpek Hanım sizler yetiştiniz o günlere. Biz şimdi Yunan basını bize gıptayla bakıyor. İğneden otomobile kadar diyor. İnşallah kendi uçağımızı da üreteceğiz. Tabii ki otomobil değil. Hep üzerinde duruyorum. Özellikle de Türk savunma sanayi ve normal teknoloji alanını desteklemek ve teşvik etmek için mutlaka makine, motor ve metalürji sanayisinde geliştirmemiz, teknolojisinde geliştirmemiz lazım. Şimdi makalede Yunan basını şöyle diyor. Mesele turizmin gelişmesine duvar örmek değil, turizm sorun değil, diğer ekonomik faaliyetlerde ciddi açık var. Ve mesela komşumuz Türkiye yeniden uçağa kadar her şeyi üretirken Yunanistan'ın uçsuz bucaksız bir eğlence yerine dönüşmesi gerçekten tehlikeli. Ulusun bekası için tehlikeli. Şimdi Yunan turizmi vardı. Geçen hafta da söylemiştim biliyorsunuz. Bir tek Rodos bile 1970'li hatta 80'li yıllarda Türk turizminden daha fazlaydı. Şimdi öyle sanıyorum ki bir tek Antalya ve havalisi bile Yunanistan'dan daha fazla diyebiliriz. Buna rağmen Yunanistan büyük ölçüde turizm gelirleri olan bir ülke. Şimdi ancak gene de Türkiye'deki turizm Yunanistan'ı fersah fersah geçmiş durumda. Buna rağmen diyor ki biz diyor sadece eğlence merkezi haline geldik diyor. Yunanlar biliyorsunuz öğleden sonralar onların siestaları vardır. Yani ben iki defa Yunanistan'a girdim. Arabayla girdim hem de. Selanik'te de iki defa o siesta saatinde girdim arabayla. Trafik hiç yok. O kadar rahat ki.
Hayat durmuş gibi.
Evet. Onlar uyurken ben orada yol alıyordum. İşte Yunanistan uyurken Türkiye'de yol alıyor diyelim. Şimdi gene yazıda kabul edelim ki yapamayacağımızı bildiğimiz için otomobil üretiminde Türklerle rekabet etmek istemiyoruz ifadeleri var. Şimdi şu da var. Yani Yunanistan nüfusu 10 milyon 11 milyon civarında. Bir otomobil üretiyorsanız öncelikle pazar payını düşünmeniz lazım. Türkiye 85 milyonluk nüfusuyla her şeyden önce bu otomobili ürettiği zaman içeride bir kere pazar bulabilecek durumda. Yani eskiden Çin'e örnek verirdik, çok kalabalık ürettiği zaman dışarıya satmasına gerek yok, içeride bunun pazarını bulur derdik. Türkiye için de yani TOK veya başka bir şey ürettiğinizde içeride zaten pazar var. Bunu görebiliyoruz. Her yılda otomobil sayısındaki satışlar artıyor. Şimdi Yunanistan'ın bunu yapabilmesi mümkün değil. Teknolojik olarak çok ileri düzeyde otomobil yapacak ve maliyeti de düşük olacak. O zaman dışarıda pazar bulabilir, içerinin dışında da. Dolayısıyla Yunanistan bu konuda başarılı olması pek mümkün değil. Dolayısıyla diyorlar ki endüstriyel devrimlerde Yunanistan'ın başarılı olmadığı kaydedilirken Yunan vatandaşlarının önemli teknolojik alanlara yönlendirilmesi gerektiği belirtilmiş. Türkiye burada onları kamçılayıcı bir role soyunmuş gibi onu görüyoruz. Şimdi bir başkası Yunanistan'dan Türk İHA'lara karşı savunma sistemi. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sadece ekonomik yönden büyümesi değil, savunma sanayindeki atılımlarının onlarda çok ciddi rahatsızlık yarattığını biliyoruz. Hangi alanlarda? İşte özellikle İHA'lar ve SİHA'lar tabii ki Deniz Kuvvetleri. Geçen haftalarda konuşmuştuk. TCG Anadolu'da olduğu gibi, MİLGEM projesinde olduğu gibi, hatta SİDA'larda, silahlı insansız deniz araçlarında olduğu gibi. Ama bunlardan önde geleni İHA'lar, SİHA'lar. Bunun da Libya'da, ondan sonra Dağlık Karabağ, ikinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan elinde ve son olarak da geçen yıl ve bugün Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'nın etkili olarak kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla gözde bir durumda. Hele de TCG Anadolu'nun üzerine de İHA'lar, SİHA'lar da konuşlandırılınca, kaldı ki bunlar oradan sadece uçabilecek durumda, henüz inebilecek durumda değil ama bunlar Yunanistan'da telaşa neden oluyor. İşte Yunanistan merkezli Greek City Times haber ajansı tarafından yapılan bir haber var. Buna göre Yunan Ulusal Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Yunanistan'ın İHA karşıtı platformunun testlerinde son aşamaya geldiğini açıklıyor. İHA karşıtı, yani İHA'lara karşı savunma. Araştırma ekibi gerçek koşullarda nihai testler aşamasını geçmeye hazırken, bu araştırma merkezi ticari kullanım için özel şirketlerle de görüşmelerde bulunuyormuş. Bu bağlamda şirket 2020 yılında başlatılan ve bir Avrupa projesi olan Aladdin çerçevesinde planlamaya katıldı. Bahse konu proje ile İHA karşıtı bir sistemin geliştirilmesi planlanıyor. Gördüğünüz gibi Avrupa projesiymiş Aladdin. Yetkisiz ve potansiyel olarak düşman İHA'larının tespiti, tanımlanması ve etkisiz hale getirilmesi için derin öğrenme metodolojileri ve çeşitli türlerde entegre sensörler kullanılacak. Şimdi bu zaten şeylerde vardır. Hava ve deniz vasıtalarında vardır. Uçaklarda, özellikle muharip uçaklarda interrogatör dediğimiz sorgulayıcı cihaz vardır pilotlu uçaklarda. Hatta 2015 yılının 24 Kasım'ını hatırlayalım. Hatay'ın güneyinde bir Rus uçağı düşürülmüştü. Suriye'den havalanan. Bu uçak düşürüldüğü zaman sorgulayıcıyla soruldu. Dost mu düşman mı diye hiç cevap vermemişti. O zaman düşmandır denerekten düşürülmüştü. Aynı benzer şeyi İHA'lara da uyguluyor Yunanistan. Avrupa polisiymiş bu. Burada İHA'lara da sorulacak, dost mu düşman mı diye. Çünkü bunu uçururken kendi İHA'sı da olabilir. Veya kendi dost birliklerinin İHA'sı da olabilir. İnsan savaş aracı da olabilir. Bununla ilgili bir sorgulama cihazı da takılıyormuş. Bununla ilgili. Evet. Başka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rumların sondaj hazırlıkları için Doğu Akdeniz'de Navtex yayınlanmasına tepki. Bu Navtex navigation, yani seyirle ilgili oradaki bazı kısıtlamaları öngören mesajlar. Bu umuma, yani genele yayın yapılıyor. Belirli koordinatlar içerisindeki sahada belirli tarihler arasında neler yapılacağını söylüyor. Yani burada seyir yapmak tehlikelidir demek istiyor. Bu genellikle tatbikatlar zamanında su üstü atış tatbikatları veyahut da uçak savar atışlarının olacağı zamanlarda daha çok yapılırdı. Ama Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili sorun iyice köpürtüldükten sonra bu defa deniz dibindeki araştırma, yani doğalgaz veya petrol araştırma yapılacağı zamanlarda da sık sık uygulanmaya başladı. Şimdi her ne kadar Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesiminin bu Kahramanmaraş merkezi depremlerde yardım talebini kabul etmemişse de, ama Yunanistan'la kabul etmiş, Yunanistan'la belli bir yumuşamaya girilmişti. Dolayısıyla bu epeydir, aylardan beri Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında deniz dibinde bir yeni bir arama, araştırma yapılmamaktaydı. Şimdi işte Güney Kıbrıs Rum kesimi tekrar bunun için bir duyuru yapmış Navtex'le. 12 numaralı parselde sondaj hazırlıkları yapacakmış. Bu sebeple de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı olaraktan bir itirazı var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yazılı açıklamayla Güney Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki bu gerginliği artırma pahasına sürdürdüğü tek yanlı faaliyetlerin yakından takip edildiği belirtiliyor. Rum tarafı son olarak tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinin 12 numaralı parselinde sondaj hazırlıklarına ilişkin faaliyet yapmak üzere bir narktik yayınlamıştır, diyor. Söz konusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına Bakanlar Kurulu tarafından petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri gerçekleştirilmesi için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsatlandırılan alanla çakışmaktadır ifadesini veriyor. Şimdi daha önce zaman zaman Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla da ilgili kıymetli izleyicilerimizle paylaşıyorduk. Burada bazı parseller Türkiye'nin ilan etmiş olduğu parsellerle Güney Kıbrıs'ın kesimini ilan etmiş olduğu deniz sahasındaki parseller kısmen veya büyük ölçüde örtüşen yanları var. İşte 12 numaralı parsel de bunlardan birisi, Kıbrıs'ın biraz batısına doğru. Dolayısıyla çakıştığı için bu nedenle itiraz şeklinde bir nota verilmiş. Diğerlerine de geçelim mi?
Geçelim hocam. Biraz hızlı geçelim dilerseniz.
Evet. Rusya
ile ilgili bir açıklaması vardır Rusya'nın.
Evet, söylemiş olduğunuz gibi Rusya Ukrayna'nın Karadeniz filosuna saldırıları Tahıl Anlaşması'nı tehlikeye atıyor diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde artık Rusya dönemi başladı. Başkanlık dönemi biliyorsunuz. Yani Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin başkanı durumunda. Ve Lavrov o bölgeye, o makama oturduktan sonra, dönem dönem bu, oturduktan sonra Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de sesi daha çok çıkmaya başladı. Şimdi 24 Nisan gecesi sabaha karşı Rusya'nın iddiasına göre Sivastopol'daki Rus Karadeniz filosuna insansız deniz araçları, silahlı insansız deniz araçları ve SİHA'larla saldırı olmuş. Şimdi zaten 2 ay süreyle uzatmıştı son olarak Rusya, biliyorsun, Tahıl Anlaşması'nı. Bunun üzerine Rusya şapka önümüzde, düşünüyoruz demek istiyor. Ve bu süre bitmek üzere. Yani şurada 20 gün falan kaldı. Bundan sonra uzatma konusunda Ukrayna bizim sınırlarımızı zorluyor. Böyle devam ederse uzatmayabiliriz demek istiyor. Çünkü bu Ukrayna'nın Rus limanlarına yapmış olduğu, başta Sivastopol olmak üzere Rus limanlarına yapmış olduğu silahlı deniz araçları, insansız deniz araçları ve SİHA'larla yapmış olduğu saldırılar dolayısıyla bir terör eylemi olarak adlandırıyor ve bunların yapılması halinde biz bu Tahıl Anlaşması'nı, Koridor Anlaşması'nı uzatmayabiliriz demek istiyor. Bir mesaj var burada. Bir diğeri, denizde başladı, karada bitti. İspanya'da film gibi operasyon, biliyorsunuz, denizden, mavi vatandan bir de kaçakçılık büyük ölçüde yapılıyor. Onunla ilgili bir şey. İspanya'nın Mallorca bölgesinde meydana gelen bir olay var. Dünya basınında gündem oldu. Söz konusu olayda İspanyol yetkililerin uyuşturucu kaçakçılarına müdahalesi yer alıyor. Bunu da aynen filmlerdeki gibi der. Yani mafya filmlerindeki veya kaçakçı filmlerindeki gibi olmuş. Kuzey Afrika tarafından gelen kaçak göçmenler ve uyuşturucu sevkiyatı büyük ölçüde İspanya'ya yapılıyor, biliyorsunuz. Mallorca sahil güvenlik ekipleri de Kuzey Afrika yönünden İspanya'ya bağlı bir adaya yüksek hızla yaklaşan şişme bir botun videosunu paylaşmış. Görüntülerde kaçakçılar polis tarafından fark edildiklerini anlayınca kaçmaya başlıyorlar. Karaya gidiyorlar ve karada yakalanıyor neticede. Bununla ilgili. Bir diğeri, Tunus açıklarında ikisi çocuk, 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı diyor. Bu ertesi gün hatta 48'e çıktı. Akdeniz ne yazık ki mavi vatanın bir parçası ama bu düzensiz göç yahut da hukuk dışı mı diyelim, ne diyelim, insanların canhıraş feryat ülkelerindeki ızdıraptan, rahatsızlıktan kaçıp kendilerine ve çocukların geleceklerine bir yer aramak için Akdeniz'e adeta kelle koltukta çıktıkları bir seyahat var. İşte bunlardan birisi de Tunus'ta gerçekleşmiş. Okyanuslarda hiçbir şeye benzemeyen yeni virüsler tespit edildi. Bu da bildiğiniz gibi çevre konusuna da, Mavi Vatan'ın çevre ile ilgili konularına da değiniyoruz. geçtiğimiz hafta da değinmiştik. Bir başkası da okyanuslarda hiçbir şeye benzemeyen yeni virüsler tespit edildi diyor. Mirus virüsler adı veriliyormuş bu organizmalar. Hem D virüsler hem de herpes virüsleriyle ilişkiliymiş. Bu nedenle keşif vücudun çeşitli bölgelerinde uçuk yaralarına neden olan herpes simpleksi de içeren bu virüslerin karanlık evrimsel tarihini aydınlatmada rol oynayabilir mi diyorlar. Bu çevre kirliliği yahut da iklim değişikliğine bağlı olarak dünyada yeni yeni biliyorsunuz virüsler ortaya çıkıyor. Mesela COVID-19 için böyle çıktı dendi. Kimisi de Çin üretti diyor, kimisi Amerika üretti diyor. Her ne olsa olsun ama son zamanlarda bunun arttığını görüyoruz. Tabii ki bilimdeki gelişmelere bağlı olarak da daha önce bilinmeyen virüsler de bu şekilde öğrenilmiş olabiliyor diyelim. Bunu burada bitirelim.
Evet, evet, Mavi Vatan'la ilgili öne çıkan başlıkları burada noktalayalım. Kısa bir soluklanalım, aranın ardından söyleşimize devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Mavi Vatan'daki birlikteliğimiz devam ediyor. Profesör Doktor Celalettin Yavuz hocamızla birlikteyiz. Türkiye ve Yunanistan arasındaki deniz sınırı bir anlaşmayla belirlenemediği için Ege Denizi'ndeki başlıca sorunlar dediğimizde ilk akla gelenler deniz yetki alanları ile ilgili konular oluyor. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de deniz yetki alanları konusunda yaşanan sorunları bir kez daha hatırlayalım mı kıymetli hocam?
Tamam, şöyle Türkiye ile Yunanistan arasında daha önce başlamış olan Ege'de deniz yetki alanlarıyla ilgili sorunlar var. Biz bunları genelde Ege sorunları diyoruz. Bir de daha sonradan 2000'li yıllardan yani yeni milenyumda bile 2005'lerden itibaren ortaya çıkan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sorunu var. Şimdi Ege'dekine değinmek istiyorum. Ege'de kıta sahanlığıyla başlamıştı bu. Kıta sahanlığı sorunları. Sonra buna bağlı olarak karasuları sorunları. Hava sahası sorunları var. Az önce değinmiştim. Yani karasuları Ege'de 6 deniz mili genişliğinde olur. Bu karasularından 90 derece yukarıya çıkarsın bittiği yerde o içeride kalan kısımda hava sahasıdır. Ama Yunanistan bunu 10 mil olarak iddia ediyor. Gene sadece sivil uçakların uçuşlarını, trafiğini düzenlemek maksadıyla çıkartılmış olan uçuş malumat bölgesi veya kısa adı FIR yahut da FIR dediğimiz hat var. Bunu da Yunanistan'ın bir egemenlik, hava egemenlik sahasının sınır olarak göstermek istiyor. Onun dışında bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl özellikle çok gündeme gelmişti bu. Çünkü Yunanistan Lozan Barış Anlaşması'nda gayri askeri statüde olması gereken Anadolu'ya yakın adaları silahlandırmış. Daha doğrusu o silahları daha modernleriyle değiştirilmişti. Onu da burada konuşmuştuk. Bunlar var. Başka hangileri var? Deniz yan hududu henüz tespit edilmedi. Sonra arama kurtarma sahaları var. İşte Yunanistan'ın fır hattını bir sınır gibi deniz sınırı kabul etme ve ettirme ısrarı yüzünden Ege'nin hiçbir ülkeye ait olmayan karasuları dışındaki yani uluslararası sularındaki düşen Türk uçaklarını veyahut da tehlike içindeki yüzer unsurları, bunlar balıkçı teknesi de olabilir, ticaret gemisi de olabilir, bunların arama kurtarma çalışmalarına buna da müsaade etmeme şeyi var. Tabii Türkiye dinlemiyor. Bunlar var. İşte zaman zaman NATO tatbikatlarında komuta kontrolle ilgili bölgede sorun yaşanabilir. Ama bunlardan asıl şeyi 1995 yılının sonunda ortaya çıkan bir de Ege'de anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş olan ada, adacık ve kayalıklar sorunu var. Yani Kardak'la birlikte ortaya çıkan sorunlar var. diyebiliriz. Özetle bunlar.
Hı hı. Evet, bu sorunlar içerisinde Karda kriziyle başlayan ada, adacık ve kayalıklar anlaşmazlığına ilişkinde yine değerlendirmelerinizi almak isteriz. Tarihsel arka plan bağlamında nasıl bir çerçeve çizmek istersiniz?
Şimdi olay ilk kez 25 Aralık 1995'te Figen Akat adlı bir Türk kosterinin, yani küçük bir yük gemisinin Karda kayalıklarının oturmasıyla başlıyor. Yani böyle oturup da büyük bir hasar veren bir şey değil. Gemi kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmaları yaparken bir Yunan sahil güvenlik botu yaklaşıyor. Ve yardım ister misiniz diyor. Hayır diyor, ben kendim kurtarırım diyor. Ama diyor bizim kara sularımız içerisindesiniz diyor. Oradaki şeyde Figen Akat kaptan da sen ne diyorsun diyor. Ben bildim bile burası Türklere aittir diyor. Tamam mı? Sonra bu Yunan basınına yansıyor. Yunan basını bu işlere çok çabuk köpürtür. Sizin de bizim de filan derken ve Yunanistan orada içinde de bir papazın, bir din adamının olduğu bir gazeteci grubuyla adaya çıkıyorlar. Bayrak dikiyorlar. Sonra Türkiye'de de gene basının bu defa Yunanistan'dan sonra Türk basında olayı köpürtüyor. Türkiye'de gidip bir bayrak dikiyor. Yani gazeteciler. Sonra iş tırmanıyor. Bu Kardak iki tane ada, ikizce de deniyor ona. İki tane ada, bunlar kayalık ada, kayalık adacıklar. Bunlardan birine bu defa Yunan SAT komandoları çıkıyor. İşte orada iş...
İpler kopuyordu.
Evet, bu 29-30 Ocak tarihlerinde, yani bir ay sonra iş alevleniyor. Hatta dönemin başbakanı Bayan Çiller, bu bayrak inecek, bu birlik oradan gidecek diyor. Tamam mı? Olay birdenbire alevleniyor. İki ülkenin donanmaları orada adeta karşı karşıya. Yani her an savaş çıkabilir. Araya NATO Genel Sekreteri, o zaman Kavya Solana, o giriyor. Arkasından Amerikan Başkanı Bill Clinton, o devreye giriyor. Bill Clinton'la Cumhurbaşkanı Sayın Demirel arasında telefon görüşmeleri var. Solana ile Bayan Çiller arasında görüşmeler var. Bayağı ciddi bir durum. İşte bu şey arasında Türk SAT komandoları da diğer adaya, diğer kayalığa onlar çıkıyorlar. Tamam mı? Böyle bir durum. Neyse, işte bu söylemiş olduğum Clinton'ın, Javier Solana'nın filan girişimleri sonucunda orada bir statiko ante'ye dönülüyor. Yani mevcut duruma dönülüyor. Bu adaların henüz kimseye ait olmadığı şeklinde, ne Yunanistan ne Türkiye orada herhangi bir girişimde bulunmayacaklar. Hala bu devam ediyor. Olay bu. Şimdi bundan sonrası var. İsterseniz onu sorun.
Evet, bundan sonra da dünyada da yine aidiyet konusunda uzlaşmazlığın devam ettiği belli başlı sorunlar da söz konusu. Birkaç tane örnek verebilir misiniz kıymetli hocam?
Tabii. Şimdi bundan sonra Türkiye çalışmalara başlıyor. Bunlardan birisi Genelkurmay Başkanlığı'nda o zaman Yunanistan Kıbrıs Dairesi kuruluyor. J5'te, yani Genel Plan Prensipler Başkanlığı'dır. Bu şeydir, milli askeri politikaların düzenlendiği yahut da kotarıldığı yerdir. Şimdi orada Yunanistan Kıbrıs Dairesi kuruluyor. Bunda 3 şubesinden birisi Yunanistan şubesi. İşte ağırlıklı olarak bu Ege sorunlarının üzerine düşüyorlar. Birincisi bu. Şimdi bu şubenin yapmış olduğu araştırmalar sonucunda dünyada benzer sorunların olduğunu görüyoruz. İşte birisi Kızıldeniz'deki Eritre ile Yemen arasındaki Kızıldeniz adaları sorunu. Birisi Seyşel adaları Danimarka ile Norveç arasında. Bir diğeri, burada zaman zaman bahsediyoruz, Çin ile Japonya arasında Songkaku adaları. Ondan sonra yine Güney Çin Denizi'nde Çin'le diğer o bölgedeki sahildar ülkelerin sorunları. Bunlar var. Hatta bunlar içerisinde zaman zaman İngiltere'nin Falkland dediği Arjantin ile İngiltere arasındaki bu adalar ve etrafındaki adacık ve kayalıklar da girebiliyor. Şimdi özetle, yani bunları arttırabiliriz şey olarak. Ancak en çok dünyada çarpıcı olanlar bunlardır diyebiliriz.
Evet. Peki bu sorunlar içerisinde Türkiye-Yunanistan arasındaki benzer sorunlara cevap verebilecek nitelikte çözüm bulunan örnekler de var mıdır?
Şimdi var, şöyle ki az önce söyledim. Mesela Eritre ile Yemen arasında Kızıldeniz adaları sorunu var. Bu iki ülkede Kızıldeniz'deki adaların kime ait olduğu konusunda birlikte tahkime, yani uluslararası mahkemeye başvuruyorlar. Şimdi bu tip olaylarda tahkime veya uluslararası adalet divanına vesaireye mutlaka tarafların birlikte gitmesi lazımdır. Tek taraflı gidildiği zaman mahkeme onu kabul etmiyor ya da o konuda karar vermiyor. Yani inceliyor ama diyor ki bizim şeyde işte Türkiye ile Yunanistan arasında Yunanistan'ın 1976'da yapmış olduğu uluslararası adalet divanına yapmış olduğu bir başvuru vardı. Orada mesela divan inceliyor bunu. Yani iki ülke arasında denizde bir sorun olduğu mevcuttur. Ancak Yunan girişimi tek taraflı olduğu için karar vermek mümkün değildir diyor. Onun gibi. Ama Eritre ile Yemen birlikte gitmişti. Sonra tahkim 1998'de bir karar alıyor. Bu kararda hatta ilginçtir. Bu bölge bir zamanlar Osmanlı'ya aitti biliyorsunuz. Daha sonra İtalya tarafından Habeşistan işgal edildi ya, şeyin Kızıldeniz'in doğu kıyıları diyelim, şey batı kıyıları diyelim. Dolayısıyla şey de diyor ki bu adalar diyor artık ne Osmanlı'ya aittir, ne İtalya'ya aittir, ne Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir diyor. Türkiye'ye de orada veriyor. Şimdi peki adaların aidiyeti nasıl belli olacak? Şuna bakarız diyor. Bu adalarda devlet uygulaması hangisinde yapılmıştır? Yani orada yerleşimi açmıştır, iskanı açmıştır. İşte deniz feneri koymuştur, işte bilmem ne çiftliği kurmuştur vesaire. Balık çiftliği veya işte keçileri otlatan bir çiftlik vesaire. Ona devlet uygulaması diyoruz. Bunu yapan varsa o ülkeye aittir diyor. Peki hiçbir şey yapılmamış, kardak gibi. Tamam mı? Hiçbir devlet uygulaması yok. Ne fener var, ne iskan var vesaire. O zaman da diyor coğrafi yakınlığa bakarız diyor. Kime, hangi ülkeye kaç kilometre, kaç deniz mili neyse daha yakınsa ona verilmesi gerekir diyor. Şimdi ben bunu, bu konuda anlaşma yapılmış değil ama benim kendi görüşüm, lütfen bu devletin görüşü filan değil. Bunların, bu konular üzerinde uğraşmış birisiyim. Genelkurmay'da da az önce söylemiş olduğum Yunanistan Kıbrıs Dairesi'nde Yunanistan Şube Müdürü olarak da görev yapmış olduğum için söylüyorum. O dönemde bu Eritre-Yemen kararını bulmuştuk biz 98'de. Şimdi benim görüşüme göre de şimdi bu kardak benzeri ada ve adacıklar için milat 25 Aralık 1995 kardak krizi olabilir. Tamam mı? Bu benim söylediğim. Yani tahkime göre bir içtihat kabul edersek onu. O tarihe kadar Türkiye veya Yunanistan bu ada ve adacıklardan, adacıklarda devlet uygulaması yapılsa dahi itiraz etmiş midir ona bakılır. Etmediyse o zaman devlet uygulaması yapan ülkeye bu adacıklar dahil olabilir. Olabilir diyorum, yani tartışma konusu. Benim düşüncem bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Ege'de 152 tane bu şekilde ada, adacık ve kayalık var. Bunların bir kısmında iskanı açılmış durumda. Yani devlet uygulaması var. Bayağı yerleşmişler. Mesela Limni'nin güneyindeki Koçbaba veya Efstratios adası. Biz Koçbaba diyoruz, Yunanlar Efstratios. Burada yıllardan beri bir Yunanistan'ın iskanı açtığını görüyoruz. Türkiye'nin tezi ise burada şu, uzun zamandan beri biz bu ada ve adacıkları Yunanistan'a eğer verdiysek ismen verdik şeklinde. Bu ne demek? Yani şöyle, bir dakika ona geçmeden önce Türkiye'nin tezine gelmeden önce diğer yapılan çalışmaları açıklayayım ben size. Şimdi 1994-97 yılında ben Almanya'da deniz ateşisiydim. Bu olay ortaya çıktıktan sonra 96'da bize bir emir geldi. Bulunduğunuz ülkedeki, yani bütün askeri ateşlere, özellikle deniz ateşisi varsa orada onlara, bulunduğunuz ülkedeki arşivleri tarayın, Ege ile ilgili mümkünse Birinci Dünya Harbi ve özellikle İkinci Dünya Harbi sırasındaki haritaları araştırın dendi. araştırdık. Ben mesela gittim Dışişleri Arşivine gittim. Arkasından Freiburg'da askeri arşiv var onların. Bir hafta izin aldım. Oraya gittim. Orada bir hafta boyunca askeri arşivde araştırmalar yaptım. Vesaire. Bunların hepsini yaptıktan sonra bulduğum haritaları gönderdim. Ayrıca Türkiye içinde de arşivlerde araştırma yaptım. Sonra ben 99-2001 döneminde Yunanistan Şube Müdürü olduğum zaman bu defa 10 gün süreyle bir çok iyi bir proje subayımı, kurmay yüzbaşıyı ve tarihçi, emekli büyükelçi Bilal Şimşir'i Londra'ya Foreign Office'ından Dışişleri Bakanlığı arşivine gönderdim. Böyle müthiş bir çalışmalar yaptık. Yani Türkiye bu konuda haklılığını ortaya koyabilmek için her şeyi yaptı. Onu söyleyebilirim.
Evet. Ve Türk-Yunan Dışişleri Bakanlıkları arasında başlatılan istikşafi görüşmeler söz konusu. Bu görüşmeler nasıl başladı? Bu konu hakkında da kısaca bilgilendirir misiniz?
Evet. Şimdi bu 1999'un sonunda biliyorsunuz, yahut da şöyle söyleyeyim, 10-11 Aralık 1999'da Avrupa Birliği Türkiye'ye adaylık yolunu açtı. Yani Helsinki zirvesiyle birlikte. Hatta o dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Avrupa Birliği dönem başkanı, Finlandiya'nın başbakanı Lipponen'in mektubu vardır o dönemde. Lipponen sonra Avrupa Birliği başkanı o dönemdeki Solon'la filan Türkiye'ye geldiler. Ecevit'i aldılar ve Helsinki'ye götürdüler. Orada bir aile fotoğrafında da başbakanımız yer almıştı. Şimdi orada Avrupa Birliği bunu yaparken, adaylık sürecini başlatırken Türkiye'de bir ev ödevi verdi. Bu neydi? Komşularla sorunlarını düzelt. 2004'ün sonuna kadar komşularla sorunlarını düzeltti. Adres belli. Yunanistan'da Ege meseleni çöz diyor. Tamam mı? Şimdi bunu o kadar çözmek mümkün değil. İşin içinde olduğum için anlatıyorum. O dönemde Genelkurmay'da biz görev yapıyorum. Yani Yunanistan Şube Müdürüyüm. Türk basınında bir de 28 Şubat sürecinin de etkisi hala devam ediyor. Türk basını sanki Avrupa Birliği adaylığına silahlı kuvvetler karşı çıkıyormuş gibi bir hava vardı. Aslında değildi. Bunun üzerine biz de oturduk. Benim şubede çok değerli bir ekip vardı. Onlarla beraber biz dedik ki 2004'ün sonuna kadar Türk-Yunan sorunlarını, Ege sorunlarını çözmek mümkün değil. Ama ne yapalım da bu Türkiye'nin Avrupa Birliği yolundaki gidişatını önüne takoz koymayalım. Ne düşünebiliriz falan. Beyin fırtınası yaptık. İşte güven artırıcı önlemler dedi, barış taarruz dedi, bilmem ne derken en sonunda Ege'de güven artırıcı önlemler paketi diye bir şey hazırladık. 8 maddelikti bu. İşte birisi mesela diyelim ki özellikle yapılan yaz döneminde yapılan tatbikatlar iki ülke arasında gerileme sebebiyet veriyordu. Bu gerilim iki ülkenin de turizmini olumsuz etkiliyordu. İşte dendi ki tatbikatların yeri, zamanı, süresi daha önceden bildirilsin. Ne kadar çapta kuvvetle yapılacağı falan gibi. Veya işte askeri uçaklar Ege'ye silahsız uçsun gibi. Bu tip şeylerdi. Sonra bu 8 tane maddeyi aldık. Dışişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, MİT Müsteşarlığı'na, Genelkurmay'a bağlısı birlikleri gönderdik. Ve bir ay sonra da bir şey verdik. Şu tarihte bu konular ve varsa ilave konularla ilgili görüşlerinizi birlikte toplanıyoruz dedik. Geldi, bulduk. Ondan sonra Dışişleri Bakanlığı dedik, al bundan sonra bu senin işin dedik. Yani biz bunu süngüyle ancak buraya kadar getirebiliriz. Bundan sonrası senin işindir dedik. Ve Dışişleri Bakanlığı bunu aldı. Sonra hatırlıyorum ben, bu Ocak ayı içerisindeydi. Ekim ayında Dışişleri Bakanlığı'ndan o dönemdeki müsteşar yardımcısı bizi aradı. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Yunanistan dedi, ilk defa dedi olumlu yaklaştı ve karşılıklı olarak karamayınlarını temizlemek istiyoruz dedi. Biz de tamam evet deyin dedik. Çünkü 97 Ottawa karamayınları sözleşmesinde Türkiye taraftı. Bir de Türkiye'de kara mayını yoktu. O şekilde arkasından da Dışişleri Bakanlığı ile Yunan Dışişleri Bakanlığı arasında bu konularda, Ege konusunda istikşafi görüşmeler başladı. 2016 yılına kadar 60 tanesi yapıldı. Sonra kesildi bunlar. 61. ve 62. de 2020 ve 21 döneminde yapıldı. Ancak daha sonra tekrardan bunlar inkitaya uğradı.
Evet.
Ancak bir sonuca varılamadığını da söyleyeyim bu arada.
Evet hocam. Süremizin de sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa bir iki cümleyle alalım.
Şimdi bu 152 tane ada ve adacık dedik. Bunlardan Türkiye'nin görüşü, ileri sürdüğü görüşü, Türkiye bu ada ve adacıkların önemli bir kısmını Balkan Harbi sırasında ve İtalya Trablusgarp Harbi sırasında kaybetti. Şimdi burada özellikle Yunanistan'a verilen adalar kuzeyden itibaren sayıldığında işte Taşos, Semadirek, Midilli, Nimni, Sakız diyerekten ismen sayılarak veriliyor. Bu hem Lozan Barış Anlaşması'nda hem de Lozan Barış Anlaşması'nın referans aldığı 1914 Londra Anlaşması var. Veyahut 6 Büyük Devlet kararı var. Hep bunlarla bağlantılı. Yani biz diyoruz ki biz size bu adaları vermiş olsaydık ismini saydıklarımızın dışındakilerin de ismini sayardık. İsmini saymadığımız adalar, kayalar sizin değildir demek istiyoruz. Tamam mı? Olay bu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Mavi Batı'nın bu haftalık da sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
Mavi Vatan